Ayrım 9. Kendine ait bir oda. Virginia Woolf. Sayfa 89. Kitaplar arasındaki gezintilerim sırasında en sonunda yaşayan yazarların kitaplarının durduğu raflara gelmiştim. Kadınlar ve erkekler tarafından yazılan kitaplardı bunlar. Çünkü artık kadınlar neredeyse erkekler kadar kitap yazıyor. Ya da daha doğru bir deyişle, erkekler hala dillerine kuvvetli bir cinsiyet oluşturmakla birlikte kadınların artık yalnızca roman yazmadıkları kesin bir gerçek. Jane Harrison'ın Yunan arkeolojisi ile ilgili kitapları, Vernon Lee'nin estetik ile ilgili kitapları, Gertrude Bell'in İran ile ilgili kitapları var. Bir nesil önce hiçbir kadının dokunamayacağı birçok konu üzerine kitaplar var. Şiirler, oyunlar ve eleştiriler. Tarih ve biyografiler, gezi ve bilimsel araştırma kitapları, hatta birkaç felsefe, bilim ve ekonomi kitabı bile var. Romanların daha yaygın olmasına karşın başka tür kitaplarla alışveriş romanları değişikliğe uğratmış olabilir. Doğal sadelikleri, kadınların roman yazma tarihinin destan çağı geride kalmış olabilir. Okuma ve eleştiri kadına daha geniş bir çalışma alanı, daha yoğun bir incelik kazandırmış olabilir. Öz yaşam öyküsü yazma dürtüsü aşılmış olabilir. Kadın belki artık yazı yazmayı kendini dile getirme aracı olarak değil, bir sanat olarak kullanmaya başlamış olabilir. Bu yeni romanlar arasında kişi böyle birçok soruya yanıt bulabilir. Bunlardan birisini rastgele çekip aldım. Rafın en sonunda duruyordu ve Life's Adventure, Yaşama Macerası gibi bir adı vardı. Mary Carmichael tarafından yazılmış, içinde olduğumuz Ekim ayında yayınlanmış. İlk kitabına benziyor dedim kendi kendime. Ama kişi onu oldukça uzun bir dizinin, göz attığım öbür kitapların tümünü, Lady Winchelsea'nin şiirlerini, Afra Ben'in oyunlarını ve dört büyük romancının romanlarını izleyen son kitabıymışçasına okumalı. Çünkü kitaplar onları tek tek değerlendirme alışkanlığımıza karşın birbirlerinin devamıdırlar. Ve bu adı sanı bilinmeyen kadını da içinde bulundukları koşulları gözden geçirdiğim tüm öbür kadınların kalıcısı sayıp onların özelliklerinden ve eksikliklerinden neler aldığını öğrenmeliyim. Ve romanlar çokluk bir panzehir olmak yerine bir uyuşturucu olduklarından ve kızgın bir damgayla dağlayıp harekete geçirmek yerine kişiyi derin uykulara gönderdiklerinden elime bir defter ile kalem alıp Mary Carmichael'ın ilk romanı Life's Adventure'ı değerlendirmeye koyuldum. Önce sayfaya yukarıdan aşağı bir göz gezdirdim. Belleğimi mavi ve kahverengi gözlerle Chloe ile Roger arasında var olabilecek bir ilişkiyle yüklemezden önce cümlelerin biçimini kavramaya karar verdim. Carmichael'ın elinde kalem mi yoksa balta mı olduğuna karar verdiğimde diğer şeyler için bol bol zamanım olacaktı. Böylece birkaç cümleyi yüksek sesle okuyarak denedim. Kısa sürede bir düzensizlik olduğu ortaya çıktı. Cümlelerin akıcı biçimde birbirini izlemesi engelleniyordu. Bir şeyler parçalanıyor, bir şeyler tırmalıyordu. Orada burada tek tek sözcüklerin meşalesi gözümde parlıyordu. Eski oyunlarda söyledikleri gibi kendini koyuveriyordu. Tutuşmayacak bir kibriti yakan birine benziyor diye düşündüm. Sanki Carmichael yanımdaymış gibi, peki ama neden Jane Austen'ın cümleleri sana uygun gelmiyor diye sordum. Emma ve Mr. Woodhouse hayatta olmadıkları için değersiz sayılıp bir kenara mı kaldırılmalılar? Böyle olması çok yazık diye iç geçirdim. Mozart'ın ezgiden ezgiye geçişi gibi Jane Austen'ın da melodiden melodiye geçmesine karşın burada yazılı olanları okumak bir sandalla açık denizde yol almak gibiydi. Kişi bir yukarı çıkıyor, bir aşağı iniyordu. Bu az ve öz sözlülük, bu nefes darlığı bir şeyden korktuğu anlamına gelebilir. Duygusal denmesinden korkuyor olabilir ya da kadınların yazdıklarına süslü dendiğini anımsayıp bol bol diken hazırlıyor. Ama bir sahneyi özenle okuyup bitirmeden kendisi gibi mi yoksa başkası gibi mi davranıyor anlayamayacağım. Bununla birlikte canlılığı yok edememiş, kişinin canlılığını azaltmıyor diye düşünerek okumamı daha özenle sürdürdüm. Ama çok fazla olayı üst üste yığıyor. Onların yarısını olsun bu uzunlukta bir kitapta değerlendirmesi olanaksız. Yine de şu ya da bu biçimde hepimizin Roger, Chloe, Olivia, Tony ve Mr. Bigham'ın bir kayığın içinde nehirden yukarı yol almamızı sağlıyor. İskemlenin arkasına dayanıp, dur bir dakika, daha ileriye gitmek için her şeyi daha özenli biçimde ele almam gerek dedim. Mary Carmichael'ın bize bir oyun oynadığından neredeyse emindim. Çünkü dönemeçli bir tren yolunda vagon, kişinin umduğu gibi aşağı inecek yerde yeniden yukarıya saptığında duyulanlar duyuluyordu. Mary beklenen olayı değiştirip bozuyordu. Önce cümleyi bölmüştü, şimdi olayları bölüyordu. Pekala, eğer bunu bölmek adına değil de yaratmak adına yapıyorsa, her ikisini de yapma hakkına tümüyle sahipti. Bir durumla karşı karşıya kalmadıkça bunlardan hangisinin söz konusu olduğunu anlayamam. O durumun ne olacağını seçme özgürlüğünü tümüyle ona veriyorum dedim. İsterse onu çer çöpten oluşturabilir ama onun bir durum olduğuna inandığını bana kanıtlaması gerekir. Ve bir kere onu yaratınca da onu göğüsleyebilmeli. Sıçramalı. Bir yazar olarak bana karşı görevini yerine getirdiği sürece bir okur olarak görevimi yerine getirmekte kararlı sayfayı çevirip okumaya başla. Böyle ansızın sözümü kestiğim için özür dilerim. Aramızda hiç erkek yok, değil mi? Oradaki kırmızı perdenin ardında Sir Charles Byron'ın silüetinin saklı olmadığına yemin edebilir misiniz? Öyleyse birden şu sözlerle karşılaştığımı itiraf edebilirim. Chloe, Olivia'dan hoşlanıyordu. Sakın kaçmayın, kızarmayın. Kendi aramızda kimi zaman böyle şeylerin olduğunu kabul edelim. Kimi zaman kadınlar, kadınlardan hoşlanır. Chloe, Olivia'dan hoşlanıyordu diye okudum. Ve birden o büyük değişim bir tokat gibi patladı. Belki de yazın alanında ilk kez Chloe, Olivia'dan hoşlanıyordu. Cleopatra, Octavia'dan hoşlanmıyordu. Oysa hoşlanmış olsaydı, Antony ile Cleopatra nasıl da tümüyle farklı olurdu. Korkarım, aklım Life's Adventure'dan başka yerlere gitti ama olaylara bakılacak olursa, her şey anlamsız bir biçimde basitleştirilmiş, gelenekselleştirilmiş diye düşündüm. Cleopatra'nın Octavia'ya duyduğu tek şey kıskançlıktı. Benden daha mı uzun? Saçını nasıl yapıyor? Belki de oyunun bundan fazlasına gereksinimi yoktu. Ama iki kadın arasındaki ilişki daha karmaşık olsaydı oyun kim bilir ne denli ilginç olurdu. Çabucak kurmaca yazındaki kadınların bulunduğu görkemli galeriyi aklıma getirip kadınlar arasındaki bu ilişkilerin tümü çok basit diye düşündüm. Birçok şey hiç el atılmadan dışarıda bırakılmış ve okuduklarım arasında iki kadının arkadaş olarak gösterildiği bir durumu anımsamaya çalıştım. Bu Diana of the Crossways'de denenmişti. Kuşkusuz kadınlar Racine'de ve Yunan trajedilerinde birbirlerinin sırdaşıdırlar. Anne kızdırlar ama neredeyse ayrıksız olarak erkeklerle olan ilişkileri çerçevesinde gösterilmişlerdir. Jane Austen'a gelene dek kurmaca yazının tüm önemli kadınlarının yalnızca karşı cins tarafından görülmekle kalmayıp yine karşı cinsle ilişkileri içinde görüldüğünü düşünmek yadırgatıcıdır. Aslında bu bir kadının yaşamının nedenli küçük bir parçasıdır ve buna cinselliğin burnunun üzerine kondurduğu kara ya da pembe gözlüklerle bakan bir erkek bu konuda ne kadar az ki de kurmaca yazındaki kadın ve korkunçluklarının, aşırılıklarının, cennetlik iyilik ve cehennemlik kötülük arasında gidip gelmelerinin bu böyledir çünkü bir aşık kabarıp sönen aşkına, mutlu ya da mutsuz oluşuna göre onları öyle ya da böyle görür. Nedeni budur. Kuşkusuz bu durum 19. yüzyıl romancıları için o denli geçerli değildir. Kadın orada çok daha çeşitli ve karmaşıktır. Gerçekten belki de erkekleri kadınlardan yararlanmaya yer bırakmayan, şiddet öğeleriyle yüklü manzum oyunları yavaş yavaş bırakıp daha uygun bir araç olarak romanı oluşturmaya iten, kadınlar üzerine yazma isteği olmuştur. Yine de Proust'un romanlarında bile bir erkeğin kadınlar üzerine bildiklerinin bir kadının erkekler üzerine bildikleri gibi büyük ölçüde kısıtlı ve taraf tutucu olduğu açıktır. Önümdeki sayfaya yeniden bakarak erkekler gibi kadınların da ev yaşamına ilişkin öncelikli konuların yanı sıra başka konularla da ilgilendikleri ortaya çıkmakta diye düşündüm. Chloe, Olivia'dan hoşlanıyordu birlikte bir laboratuvarı paylaşıyorlardı. Biraz daha okuyunca bu iki kadının biri evli ve sanırım doğru söylüyorum iki çocuk sahibi olmasına karşın kansızlığın tedavisinde kullanılacak ciğerleri kıyma işiyle uğraştıklarını öğrendim. Bütün bunlar dışarıda bırakıldığında kurmaca yazındaki kadınların görkemli portreleri ne kadar da basitleşip tek düzeleşiyor. Örneğin erkeklerin yazında başka erkeklerin, askerlerin, düşünürlerin, hayalperestlerin arkadaşı değil de yalnızca kadınların aşığı olarak gösterildiklerini varsayalım. Shakespeare'in oyunlarında onlara ne denli az bir yer ayrılırdı. Yazın bunun acısını nasıl da çekerdi. Hadi Otello bir zarar görmezdi diyelim. Antonius da idare ederdi. Ama Caesar, Brutus, Hamlet, Lear ya da Jacques olmasaydı yazın inanılmaz ölçüde yoksullaşırdı. Ve yazın gerçekten de kadınların yüzüne kapanan kapılar yüzünden bizim ölçebileceğimizin çok ötesinde yoksullaştırılmıştır. İstemeden evlendirilen, bir odaya kapatılan ve tek bir işe mahkum edilen kadınları bir oyun yazarı nasıl olup da eksiksiz ya da ilginç ya da doğru biçimde anlatabilirdi? Tek yorumcu aşktı. Ozan kadınlardan nefret etmeyi seçmedikçe ki bu çoğunlukla onların gözünde çekici olmadığının belirtisiydi ya ateşli ya da kırgın olmak zorundaydı. Eğer artık Chloe Olivia'dan hoşlanıyorsa ve birlikte bir laboratuvar paylaşıyorlarsa ki bu kendiliğinden arkadaşlıklarını daha çok boyutlu ve kalıcı kılacaktır çünkü daha az kişiseldir. Eğer Mary Carmichael yazmayı biliyorsa ve ben onun biçeminin bir yönünden hoşlanmaya başlıyorsam, pek sanmıyorum ama eğer kendine ait bir odası varsa ve yılda 500 pound'a sahipse bence çok önemli bir şeyler oluyor demektir. Çünkü Chloe Olivia'dan hoşlanıyorsa ve Mary Carmichael bunu dile getirmesini biliyorsa, bugüne dek kimsenin girmediği o koca odada bir meşale yakmış olacaktır. Orası baştan aşağı kişinin elinde bir mumla bastığı yeri görmeden etrafına bakındığı kavisli mağaralardaki gibi yarı karanlık, yarı aydınlık bir yerdir. Kitabı yeniden okumaya başladım ve Chloe'nin rafa bir cam kavanoz koyup eve çocuklarının yanına gitme zamanına geldiğini söyleyen Olivia'yı nasıl izlediğini okudum. İşte bu dünya kurulduğundan beri görülmemiş bir manzara diye haykırdım. Ve ben de merakla izlemeye koyuldum. Çünkü Mary Carmichael'ın kadınlar yalnız başlarına olduklarında karşı cinsin havai ve rengarenk ışığıyla aydınlatılmadıklarında pervanelerin tavandaki gölgeleri denli belli belirsiz oluşan o yarım yamalak ya da hiç söylenmemiş sözleri, o kaydedilmemiş el kol hareketlerini nasıl yakalamaya giriştiğini görmek istiyordum. Okumayı sürdürerek eğer bunu yapacaksa soluğunu tutması gerek dedim. Çünkü kadınlar ardında belli bir güdüleme gizlenmemiş her türlü ilgiden öylesine kuşkulanır, gizlenme ve bastırmaya o denli alışkındırlar ki kendilerine çevrilen meraklı bir bakış karşısında hemen kaçma yolları ararlar. Sanki buradaymışçasına Mary Carmichael'a seslenerek bunu yapabilmenin tek yolu diye düşündüm, başka bir şeyden söz edip dosdoğru pencereden dışarıya bakman ve bir kalem ve defter ile değil, kısacık notlarla, daha henüz hece haline gelmemiş sözcüklerle, Olivia'nın milyonlarca yıl taşın altında kalmış bu canlı hücrenin, üzerine ışık tutulduğunda ve kendine doğru yabancı bir yiyeceğin, bilgi, macera ve sanatın uzatıldığını görünce neler olacağını saptamaktır. Ve Olivia bu yiyeceği almak üzere uzanıyor diye düşünerek bakışlarımı yeniden kitabın sayfasından ayırıyorum. Şimdi başka amaçlar için geliştirilmiş kaynaklarından, bütünün olağanüstü karmaşık ve sanatsal dengesini bozmadan, sanki yeniyi eskinin içinden eritmek istercesine yepyeni bir bileşim yaratmalı. Ama heyhat, yapmamaya karar verdiğim bir şeyi yapmıştım. Hiç düşünmeden kendi cinsimi övmeye dalmıştım. Son derece gelişmiş, olağanüstü karmaşık. Bunların övgü sözcükleri olduğu yadsınamaz. Ve kişinin kendi cinsini övmesi her zaman kuşku uyandırır. Çoğunlukla aptalca bir şeydir çünkü. Dahası bu durumda kişi söylediklerini nasıl doğrulayabilir? Kişi haritaya bakıp Christoph Kolomb Amerika'yı keşfetti ve o bir kadındı diyemez. Ya da eline bir elma alıp Newton bir kadındı da diyemez. ya da göğe bakıp yukarıda uçaklar gidiyor, uçakları kadınlar yaptı diyemez. Duvarda kadınların boyunu tam olarak ölçecek bir işaret yoktur. İyi bir annenin niteliklerini ya da bir kız kardeşin doğruluğunu ya da evdeki kahya kadının becerilerini ölçüye vuracak düzgünce santimlere bölünmüş bir mezura yoktur. Şimdi bile üniversite mezunu kadın sayısı çok azdır. Mesleklerin büyük sınavında, kara ve deniz kuvvetlerinde, ticarette, politikada ve diplomaside henüz denenmemişlerdir. Şu anda bile sınıflandırılmamış durumdadırlar. Ama örneğin bir kimsenin Sir Hawley Butts'la ilgili söyleyebileceklerinin tümünü öğrenmek istesem, Berkey ya da Debrett'i açmam yeter. Hangi sınavlardan geçtiğini, bir konağı olduğunu, bir yönetim kurulunun sekreteri olduğunu, Kanada'da Büyük Britanya'yı temsil ettiğini ve becerilerinin silinmez biçimde üzerine damgalanmasına yarayan birçok ayrıcalık, madalya, mevki ve diploma sahibi olduğunu hemen tespit ederim. Yalnızca Tanrı Sir Hawley Butts'la ilgili bundan daha fazlasını bilebilir. Bu nedenle kadınlar için son derece gelişmiş, olağanüstü karmaşık derken bu sözlerimi White Tucker'a, Debrett'e ya da üniversite yıllığına bakıp doğrulayamıyorum. Bu güç durumda ne yapabilirim? Yeniden kitap raflarına baktım. Biyografiler vardı. Johnson'ın, Goethe'nin, Carlyle'ın, Stern'in, Cowper'ın, Shelley'in, Voltaire'in, Browning'in ve daha birçoklarının biyografileri. Ve şu ya da bu nedenle karşı cinsten belirli kişileri arayıp bulan, onlarla birlikte yaşayan, onlara sırlarını açan, aşık olan, onlar üzerine yazılar yazan, onlara güvenen, onlara gereksinim ve bağımlılık diyebileceğimiz duygular besleyen, bütün o büyük adamları düşünmeye koyuldum. Bu ilişkilerinin tümünün katışıksız platonik olduğunu söyleyemem. Sir Johnson Hicks de buna karşı çıkardı sanırım. Ama bu ünlü adamların kadınlarla olan ilişkilerinden rahatlık, pohpohlanma ve bedensel zevkler dışında bir şey almadıklarında diretirsek onlara haksızlık etmiş oluruz. Kuşkusuz elde ettikleri kendi cinslerinin sağlayamadığı bir şeydi. Ozanların coşkun sözcüklerini yinelemeden bu şeyi daha da ileri gidip bir dürtü, yalnızca karşı cinsin verebileceği yaratıcı gücün bir yinelenmesi olarak tanımlamak aşırı kaçmaz sanıyorum. Erkek diye düşündüm. Oturma odasının ya da çocuk odasının kapısını açtığında kadını belki çocukların arasında oynarken ya da dizlerine yaydığı bir işi işlerken kısacası farklı bir düzenin ve yaşam biçiminin içinde bulurdu. Ve bu dünya ile belki adliyeden ya da parlamentodan oluşan kendi dünyası arasındaki karşıtlık onu hemen tazeler, canlandırırdı. Ve en sıradan konuşmalarda bile öylesine doğal bir görüş ayrılığı olurdu ki içindeki kurumuş düşünceler yeniden canlanırdı ve onu kendininkinden çok başka bir ortamda bir şeyler yaratırken görmek yaratıcı gücünü öylesine hızlandırırdı ki farkına varmadan durağan aklı yeniden bir şeyler kurmaya başlar ve onu görmeye giderken şapkasını giydiğinde var olmayan bir sahneyi ya da bir cümleyi bulup çıkarırdı. Her Johnson'ın bir Trail'i vardır ve Trail, İtalyan müzik öğretmeniyle evlenince Johnson öfkeden ve tiksintiden neredeyse çıldırır. Çünkü yalnızca Streatham'daki o tatlı akşamları özlemekle kalmayacak, yaşamının ışığı sönmüş gibi olacaktır. Ve kişi bir Dr. Johnson, bir Goethe, bir Carlyle ya da Voltaire olmadan da bu büyük adamlardan çok daha farklı bir biçimde de olsa kadınlarda görülen o son derece gelişmiş yaratıcı gücü ve incelikle işlenmiş karmaşıklığı sezebilir. Kişi bir odaya girer ama bir kadının bir odaya girdiğinde olanları anlatabilmesi için İngiliz dilinin kaynaklarını fazlasıyla zorlaması gerekir. Ve sözcük sürüleri kanat çırpışlarıyla yasa dışı yollardan var olmaya yönelir. Odalar birbirinden öylesine değişiktir ki sakin ya da fırtınalıdır. Bir denize açılırlar ya da tam tersine bir hapishane avlusuna. Asılı çamaşırlarla doldurlar. Değerli taşlar ve ipeklerle bezenmişlerdir. At kuyruğu denli sert ya da kuş tüyü denli yumuşaktırlar. O son derece çetrefil kadınsılık gücünün kişinin yüzüne çarpması için herhangi bir sokaktaki herhangi bir odaya girmesi yeterlidir. Başka türlü nasıl olabilir ki? Çünkü kadınlar milyonlarca yıldır evin içinde oturmaktalar. ve bunun sonucunda günümüze gelindiğinde evlerin duvarları içlerine dek tuğlaların ve malaların özümleme kapasitesini aştığı için artık kalemlere, fırçalara, işe ve politikaya yönelmek zorunda olan kadının yaratıcı gücüyle sıvanmıştır. Bu yaratıcı güç erkeklerin yaratıcı gücünden çok değişiktir. Ve kişi, yüzyılların sıkı disiplini sonucunda kazanılan ve hiçbir şeyin yerini alamayacak bu gücün boşa harcanmasının ya da engellenmesinin çok yazık olacağı sonucuna varabilir. Kadınlar erkekler gibi yazıp erkekler gibi yaşar ya da erkeklere benzerlerse çok yazık olur. Çünkü dünyanın büyüklüğü ve çeşitliliği göz önüne alındığında iki cins bile yetersiz kalırken yalnızca bir tanesiyle nasıl idare ederiz? Eğitim, benzerlikler yerine ayrılıkları ortaya çıkarıp güçlendirmemeli midir? Zaten benzerliklerimiz gereğinden fazla ve bir gezgin gelip başka ağaçların dalları arasında başka göklere bakan başka cinslerin var olduğu haberini getirse insanlık için bundan büyük hizmet olamaz. Ve üstelik Profesör X'i hemen koşup cetvellerini alarak kendi üstünlüğünü ölçerken izleme zevkine de ancak böyle kavuşabiliriz. 9. ayrımın sonu. Sayfa 98.